Ayrım 7. Sayfa 138. 27 Mayıs. Dostum ve komşum Enver Bakırcı bahçeden balkona seslendi. Hocam radyoyu açın, Ankara'da hadiseler oluyor. Düğmeyi çevirdim. Tok bir ses. Celal Bayar da teslim alındı. Bütün vekiller harbiyeye götürüldü. Aylardan beri içinde yürünen çıkmaz bir yoldan zaruri müntehası. Fakat yazık oldu yerleşmiş sivil idareye dedim. Hem dinliyor hem düşünüyorum. Bir aralık hemşerim ve komşum tüccardan Mehmet Yüce geldi. Yahu şuracıktan buraya gelinceye kadar yolda tanımadım. Belki 15 kişiyle her rast gelen geçmiş olsun, gözün aydın diyor, halk bayram ediyor dedi. Bal ayıdır çabuk geçer Yüce. Ben ihtilalden ürkerim. Meşrutiyet ihtilalinde Rüşdiye'yi henüz bitirmiş bir çocuk idim. Fakat gayet iyi hatırlıyorum. Çarşamba kazasının bir hafta günüydü. Bütün köyler şehirde, omuz omuzu sökmez bilirsin. Tellal tufan meydanlarda ilan-ı hürriyet fermanı okuyor. Neyin nesi olduğunu pek iyi anlamadan halk coştu. Papazlar imamlarla kucaklaştı. 3 gün 3 gece bayram şenlikleri yapıldı çünkü hürriyet ilan edilmişti. Manastırda Şemsi Paşa vurulmuş. Enverler, niyaziler ayarttıkları askerli dağa çıkmış. Padişah 2. Abdülhamit hürriyet fermanını imzalamaya ve meşruti idareyi yeniden kurmaya mecbur olmuştu. Halkın coşkunu son haddinde. Önde kebapçı Şeytan Karabet, John Mustafa, Pörtlek Cavit, komiteci Tanas hükümet konağına yüründü. Kaymakam balkona çağrıldı. Tehditler, hakaretler savruldu. Artık vergi yok, askerlik yok, köyde tahsildar yok. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat, uhuvvet. Çok geçmedi. Arkasından Arnavutluk isyanı, 31 Mart faciası ve hareket ordusu. Arkasından Balkan Harbi, arkasından Harbi Umumi. Koca imparatorluk 3-5 sene içinde dağılıp çöktü. Ve onu felakete sürükleyenlerin her biri bir tarafa savuşup gitti. İhtilalden korkarım. Mehmet Yüce, ihtilal dik kenarlı, dibi görünmeyen suya benzer. Dalması kolay fakat içinden çıkması güçtür. Enver Bakırcı tekrar seslendi. Hocam, ben Salim Rıza'lara gidiyorum. Siz de gelin, oradan dinleyelim. Salim Rıza'yı birkaç arkadaşıyla radyo başında bulduk. Hepimiz kulak kesildik. Radyoda yine o tok ses. İhtilal hiçbir zümreye, hiçbir partiye karşı değildir. Kardeş kanı dökülmesini önlemek için yapılmıştır. İşte bu güzel. Bravo silahlı kuvvetlere. Hareketin en makbul ve en meşru şekilde prensibini koydu. Memleketin tarafsız kuvveti olarak orduya düşen bir vazife vardı. Çekişen particileri ayırmak ve kardeş kanı dökülmesine mani olmaktı. Ordu vazifesini yaptı. Var olsun Türk ordusu. Bu söz ve bu teminat herkese bir ferahlık verdi. Muvafık ve muhalif bütün memleketin ihtilali tasvibine yol açtı. Kardeş kanı dökülmesini kim ister? Madem ki ordu buna mani olmak için araya girdi, bundan daha makul ve meşru bir hareket olamazdı. Ertesi 28 Mayıs, gazetelerde bir deklarasyon, yani beyanname, altında imzalar. Başta İstanbul Üniversitesi rektörü olmak üzere hukuk fakültesinin bazı hocaları, bu zatlar 27 Mayıs günü uçakta Ankara'ya götürülmüş ve anlaşılan kendilerinden yapılan hareketin hukuki bir tefsiri istenilmiş. Beyanname uzun. Bir iki cümle ile hülasa, neticesi şudur. Demokrat iktidar meşruiyetini kaybetmiştir, çünkü anayasayı çiğnemiştir, bu sebeple alaşağı edilmiştir. İsviçre, 25 Ağustos 1962. 28 Mayıs beyannamesinin düşündürdükleri. Beyannameyi okuyunca hayret içinde kaldım ve derin derin düşündüm. Demek ki iktidar anayasayı çiğnediği için meşruiyetini kaybetmiş ve bu sebeple yediği hükümet darbesine layık olmuş ve devrilmiştir. Fakat iktidar anayasayı çiğnedi ne demektir? Anayasaya aykırı kanun yaptı ve çıkardı demek midir? Eğer böyle demek ise bu görüş tamamıyla yanlış ve hukuk namına bir gaftır. Çünkü anayasaya aykırı kanun yapmak ve çıkarmak bir iktidara meşruiyetini kaybettirmez. Çünkü bununla anayasa çiğnenmiş olmaz. O kök gibi yerinde kalır. Sadece aykırı olduğu mahkeme kararıyla sabit olan kanun, kanun hüküm ve kuvvetinde olmaz. Mahkemeler böyle bir kanunu tatbik etmez. Vatandaş böyle bir kanuna tabi olmaya mecbur tutulamaz. Hülasa bu bir kadük olur. Fakat meclisten çıkan bir kanunun anayasaya aykırı olduğu hükmünü ve kararını bir mahkemenin vermesi lazımdır. 3-5 kişinin bir araya gelerek filan kanun anayasaya aykırıdır demesiyle aykırılık hukuken sabit olmaz. ve böyle bir iddia iktidarı asla töhmet altında bırakmaz. Bu mütalaanın aksi müdafaa edilemez. Mahkeme dışı bir iddia ile herhangi bir kanunun anayasaya aykırılığı sabit olmuş kabul olunamaz. Bu yol hukuk yolu değil, anarşi yoludur. Şimdi bizde bir anayasa mahkemesi mevcut olmadığına ve evdeki anayasanın yapıldığı 1924'ten bu yana bütün Türk mahkemelerince kanunların anayasaya aykırılığı iddialarının dinlenmediğine göre, ortada anayasaya aykırı olduğu hukuken sabit olmuş kanun yoktur ki iktidar bununla itham edilsin ve bu sebeple meşruiyetini kaybetsin. Kaldı ki devrilen iktidardan evvelki iktidarlarca anayasaya aykırılığı hukuken değilse bile ilmen sabit olmuş sayılamayacak kadar kanun çıkarılmıştır. Eğer anayasaya aykırı kanun çıkarmak iktidara meşruiyetini kaybettiriyorsa, devrilen iktidardan evvelki her zamanındaki tasarruflar için gayrimeşrudur denilmek lazım gelir. Çünkü meşruiyetlerini kaybetmiş iktidarlarca yapılmıştır. Hülasa, anayasaya aykırı kanun yapmak ve çıkarmak iktidara meşruiyetini kaybettirmez çünkü bununla anayasa çiğnenmiş olmaz. O halde beyannamede devrilen iktidarın anayasayı çiğnedi denilmesinden maksat olsa olsa, Ceza Kanunu'nun 146. maddesi düşünülerek anayasa hükümlerini ihlal, iskat ve tayir etti olabilir. Fakat iş başındaki bir iktidara anayasa hükümlerini ihlal, iskat ve tayir etti, binaenaleyh meşruiyet hududunu aştı denilebilmek için şu noktalara cevap verilmek lazım gelir. Ceza Kanunu'nun 146. maddesinde bahsedilen ihlal, iskat ve tayir fiili bir suçtur. Bunun medar ve mesnedi de cebirdir. Cebir maddi olsun veya manevi olsun, kanun organlarına hariçten yani bu organlara yabancı kuvvetlerden gelmesi lazımdır. Zira hükümet ve meclis gibi kanun organlarının kendi iradelerine karşı kendilerinin cebir tatbik etmelerinin manası yoktur. Böyle bir hareket tasavvur bile olunamaz. Ceza kanunundaki ihlal, iskat ve tayir fiili anayasaya aykırı kanun yapma ve çıkarma fiilini içine almaz. Bunlar birbirinden hukuken tamamıyla ayrı fiillerdir. Bu iki işi birbirine karıştırmak ve kıyas etmek büyük bir hatadır. İki fiilden biri ağır bir suçtur, diğeri ise anayasanın 17. maddesinin tanıdığı mutlak mesuliyetsizlik teminatı altındadır. Bu maddeye göre milletvekilleri kanun teklif etmekte ve teklif edilen bir kanuna rey vermekte tamamıyla serbest ve mutlak surette gayri mesuldür. Mebusların verdikleri reylerde maksat ve gaye aramak, mesuliyet yoluna gitmektir ki maddenin ruhuna aykırıdır. 28 Mayıs beyannamesini imza eden hukuk hocaları hukukun bu elementer kaidelerini elbette bilirlerdi. O halde, şu son mütalaayı bilahare ikinci defa çağrıldığım Yassıada Mahkemesi önünde de kısmen olsun söyledim. Mahkeme reisi sözümü keserek, "Siz bilirkişi gibi konuşuyorsunuz, buna hakkınız yoktur, siz şahitsiniz," dedi. Şu cevabı verdim. Evet, ben şahidim. Fakat görgü şahidi değil, kanaat şahidiyim. Bilirkişi ile kanaat şahidi arasında hukuken fark yoktur. Gariptir ki benim kanaat şahidi olduğumu unutarak sözümü kesen divanın sayın başkanı, benden sonra başı belalarda gezen aktör edalı bir şahidi, ehli vukuf imiş gibi uzun uzun konuşturmuş ve saatlerce sabırla dinlemiştir. İsviçre, 26 Ağustos 1962. Not. Sayın Osman Konuk Pendik, mektubunuzu aldım. Yeni İstanbul'da çıkan 28 Mayıs beyannamesinin düşündürdükleri başlıklı yazım üzerindeki vakıfane tetkik ve mütalaalarınızdan istifade ettim. Teşekkür ederim. Bana öyle geliyor ki sizin işaret buyurduğunuz noktayı ben yazımda şu, anayasaya aykırı kanun yapmak ve çıkarmak iktidara meşruiyetini kaybettirmez. Çünkü bununla anayasa çiğnenmiş olmaz. O kök gibi yerinde kalır. Yalnız aykırılığı mahkeme kararıyla sabit olan kanun, kanun olmak hüküm ve kuvvetini kaybeder ve bir loi kadük olur cümleleriyle ifade etmiş oluyorum. Şu halde ister Amerika'da olduğu gibi her dereceden mahkemeler anayasaya aykırılık iddialarını dinlesin ve aykırılığı hukuken sabit kadük kanunlar mevcut olsun, İster bizde olduğu gibi hususi bir anayasa mahkemesi mevcut olmasın ve adi idari mahkemeler bu yoldaki iddiaları dinlemesin, neticede fark yoktur. Bahis buyurduğunuz üst mahkeme kararlarıyla birkaç alt mahkemenin son senelerde anayasaya aykırılık iddialarının dinlenmesine dair verdiği kararlardan haberim var. Yalnız bunlar 30 küsur sene gibi uzun bir zaman içinde ve anayasaya aykırı kanun tufanı arasında devede kulak mesabesinde olduğu için nazara almadım ve üzerinde durmadım hürmetlerimle. 27 Mayıs'tan sonra. İhtilalin ilk günlerinden birinde üniversiteye uğramıştım. Hukuk Fakültesi Sekreteri Hikmet Saygın merhum odama geldi. Hocam, iyi bir tesadüf. Ben de sizi görmek istiyordum. Aleyhinizde kötü söylentiler var. Güya siz Çankaya sofrasında sabık iktidar adamlarına şiddet tavsiye etmişsiniz. Bunu bazı hoca ve doçent arkadaşlar söylüyor, dedi. Bunun üzerine Çankaya görüşmelerini neşretmeye mecbur oldum ve sabık iktidar zamanına ait bir hatıra başlığı altında Cumhuriyet Gazetesi'ne iki yazı gönderdim. Gazete mesleğinin teknik icabına uyarak başlığı bir ifşaat şeklinde değiştirdi. Buna üzüldüm. Fakat olan olmuştu. Baba Ali de yalan ve iftira alabildiğini esmeye başlamış, akla ve hayale sığmaz haber ve havadisler almış yürümüştü. 28 Nisan ölülerini kimi 11'e çıkarıyor, kimi öldürülen gençlerin kıyma makinelerinde kıyıldığını yazıyor, yassada mazlumları hakkında olmadık isnatlar yapılıyordu. Bu hava tesir sahasını üniversite hocalarına kadar genişletmişti. Üniversitede Anayasa Komisyonu çalışmalarının başladığı günlerden birinde hukuk fakültesine gitmiştim. Çok sevdiğim dekan Naci Şensoy'a uğradım. O sırada komisyon öğle tatili yapmış. 3 hoca arkadaşla yanlarında 2 de Milli Birlik Komitesi azası dekan odasına geldiler. El sıkıştık, oturduk. Daha gelirlerken işlerinden biri anlatıyordu. Sözünün son cümleleri şunlar oldu. Onun boynunu vurup kafasını koparmalı. Kimin yahu diye sordum. Peyami Safa denilen adamı. Yazdıklarını okuyor musunuz? Devamlı değil ama bazen okuyorum. Fakat ben ortada kafa kopartılacak bir suç görmüyorum. Bir diğeri de şu mütalada söz ederek en az 60'ının idamı lazım diyordu. Bir diğeri de şu mütalada suistimaller ve hesapsız israflar şimdi ortaya çıkıyor. İnsan gazeteleri okuyunca utanıyor. Ben suistimalleri bilmem. Ama şu israf hastalığı hepimizde var. Millet malını acımadan sarf ediyoruz. Bu hastalığın belirlediği yerlerden biri de üniversite ve bizzat kendi fakültelerimizdir. Ben de bu fakültede 5 seneye yakın dekanlık yaptım. Benim zamanımdaki talebe sayısı şimdikinden daha az değildi. Kalemde bir kalem amiri ile bir katip, bir hesap memuru, 2 de daktilo vardı. Aynı fakültenin kalemi bugün Merkez Bankası'nın holü kadar kalabalık. Ya o enstitülerdeki taraflar nedir? İncir çekirdeği doldurmaz iş ve mesai yok. Fakat binlerce masraf ve tahsisat. Bu da mı iktidarın günahı? İhtilalin üzerinden hafta geçmeden ortalığı kin ve intikam havası kapladı. İhbar redayeti aldı yürüdü. Bunu takiben de kitle halinde tevkifler rekor kırdı. Demokrat Parti'ye mensup olmak bile bir suç. Korktuğum şey tahakkuk ediyordu. Türk milleti parçalanıyor, memleket iki düşman kampa ayrılıyordu. Milli Birlik Komitesi ilk günkü sözünü tutarak tarafsız kalmalıydı. Bir tarafı tutup diğer tarafı ezmekte milli menfaat yoktu. Komiteye bunu anlatmak için Yeni Sabah'ta yazılar neşrediyordum. Bu yazılardan benim mazlumlar tarafını tuttuğumu sezen Baba Ali'nin maruf şarlatanları aleyhime döndüler. Kimi beni 31 Mart hadisesini koparanlardan Derviş Vahdeti'ye benzetiyor, kimi yassı adıyla tehdit ediyordu. Bir gün o sıralarda İstanbul'a gelen dostum Alaeddin Tiridoğlu telefon etti. Şahsıma ait olmak üzere seninle baş başa konuşmak istiyorum. Öğleden sonra bekle, sana geleceğim, dedi. Tiridoğlu geldi, oturduk. Hayrola, dedim. Tiridoğlu bana şunları söyledi. Bilirsin ki seni kardeşim gibi sever ve esirgerim. Son zamanlardaki yazı hayatın tehlikeli bir gidiş aldı. Senin yazıların Anadolu'yu kaynatıyormuş. Falih Rıfkı'nın dünkü makalesini okudun mu? Seni açıkça askerlere fitliyor. Gerici ve mülteci zümrenin elebaşısı ve kışkırtıcısı gösteriyor. Askerler buna inanır çünkü seni tanımazlar. Beni dinlersen bu sırada yazma ve konuşma. Devam edersen seni tevkif ederler. Kendisine alakasından dolayı teşekkür ettikten sonra şu cevabı verdim. Bilirim Alaeddin, ağzın sakar, sözün ökse gibi yapışkandır. Fakat ben hak bildiğim bu yolda tevkif edilmeyi de göze aldım. Ben milletimin parasıyla okudum ve yetiştim. Ona hizmet borcum var. Bunu ödüyorum ve devam edeceğim. Benden kardeşçe söylemek ve uyarmak, ötesini sen bilirsin. İsviçre, 27 Ağustos 1962. 1. Bu söz bir olup geçmişten kinayeydi. Bir gün Tiridoğlu ile Fenerbahçe plajına gitmiştik. Orada Fahrettin Kerim Gökay'a rastladım. Tiridoğlu daha uzaktan, "Yahu Fahrettin Kerim, sen Yassıada'da değilsin de hala buralarda mısın?" dedi. Gökay pek kızdı. Fakat 10 gün geçmeden Yassı adaya götürüldü. Tecrübeli politika adamı Tiridoğlu'nun bana dediği de biraz geç olmakla beraber tahakkuk etti. Parti kımıldanmaları ve anayasa referandumu. 27 Mayıs'tan sonra parti muhitleri bir sersemlik geçirdi. Haziran içinde Demokrat Parti'nin fesi için dava açılmış, ayakta kalan Halk Partisi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde 2-3 ay belli başlı bir hareket görülmemiştir. Esasen parti faaliyetleri de yasak edilmiştir. Bununla beraber Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi için büyük bir şans devri açılmıştı. Bu teşekkül Demokrat Parti gövdesinden kopma değil miydi? Aslında bu iki parti demokrat görüş ve programda birbirinden pek az farklıydı. Hususuyla her ikisi de Halk Partisi'nin Moskova modası devletçilik ve laiklik zihniyetine karşı olmakta tamamıyla birleşiyordu. CKMP'nin sevmediği ve beğenmediği DP'nin bazı ileri gelen şahsiyetlerinin tutumuydu. Bunlar da 27 Mayıs ihtilaliyle bertaraf olmuşlardı. O halde mevsuh DP'nin teşkilatsız kalan iyi niyetli mensupları için onlara kucak açmakta hiçbir mahsur yoktu. Bilakis bunda parti politikası bakımından büyük fayda ve muvaffakiyet vardı. Bu nihayet iki küskün kardeşin barışıp kucaklaşması demek olacaktı. Ağustos başlarında bir gün dostum Osman Bölükbaşı telefon etti. İstanbul'dayım, müsaitseniz ziyaret etmek istiyorum dedi. Şeref verirsiniz, benim de pek göreceğim gelmişti, beklerim. Bölükbaşı yanında bir iki arkadaşla geldi. Biraz eski dertleri deştik. Demokrat iktidarın hatalarından, Milli Birlik Hükümeti'nin saptığı hatalı yoldan bahsettik. Bu arada bilhassa CKMP'ye düşen büyük vazife ve hizmetlerden konuştuk. Bölükbaşı, ziyaretimin asıl sebebine parmak basmış oluyoruz. Ben de partimize düşen vazife ve hizmetleri düşünerek girişmek istediğimiz bazı teşebbüslerden sizi haberdar etmek ve bu hususta yardımınızı istemek için geldim. İlk teşebbüs olarak bizim program ve nizamnamemizi bugünkü şartlara göre ayarlamak üzere bazı noktalarda tadile ihtiyaç görüyoruz. Partimizin öteden beri yakını ve dostu sıfatıyla başta siz olmak üzere 5-10 arkadaş toplansak da bu işi ele alsak diye düşünüyorum. İsabet edersiniz, hatırladığıma göre partinin ilk ana programını Dr. Mustafa Kentli kaleme almıştı. O sırada Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'ndeydim. Bir gün Dr. Kentli Cemiyet Merkezi'ne gelerek programı bana okumuştu. Çok beğenmiştim. Fakat aradan zaman geçti. Bugün bazı noktaların tadil edilmesinde ben de fayda görüyorum. Ne zaman ve nerede isterseniz toplanalım. Hizmete amadeyim. Nizamnamede de belki değişiklik yapmak lazım gelecektir. Yine hatırladığıma göre 1953'te eski Millet Partisi'nin kapatılması üzerine şimdiki nizamnameyi bizim evde Enis Akaygen merhum, Ahmet Tahtakılıç ve Fuat Arna ile birlikte çarçabuk hazırlamıştık. Bunun da üzerinden zaman geçti. Nizamnameyi de yeniden gözden geçirmekte fayda vardır. Bu işler yapıla dursun, diğer taraftan asıl ele alınması lazım gelen başka bir iş var. Partinin kendi malı bir gazetesi, yani ağzı dili olmalıdır. Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin kurulduğu günden beri başlıca eksiği bence budur. Zamanımızda gazetesiz bir partinin, bir siyasi teşebbüsün inkişaf edip muvaffak olmasına imkan yoktur. Millet Partisi bir türlü gazete sahibi olamadı. Muvaffakiyetini Baba Ali'nin muharrir kisvesindeki iş ve menfaat adamlarından bekledi. Vaktiyle Millet Partisi yeni kurulduğu sıralarda bir gün Kenan Öner merhum telefon etti. Görüşmek istediğini söyledi. Karaköy Palas'taki yazıhanesine uğradım. Yeni partinin tutumunu nasıl bulduğumu ve neler yapmasını muvafık gördüğümü sordu. İlk yapılacak işim partiyi bir ağza ve dile sahip kılmak olduğunu söyledim. Merhum bana aynen, "Pahı Fuatçığım, düşündüğün şeye bak. Eğer biz muvafık olursak Türkiye'nin bütün gazeteleri bizimdir. Biz muvafık olmazsak bir değil 10 gazetemiz de olsa bir işe yaramaz," dedi. Fakat merhum bu görüşünde yanılıyordu. Evet, partiyi gazete muvaffak etmez. Muvaffakiyetinin büyük ölçüde amili ve vasıtası olur. Partinin konuşması ve meramını anlatması lazımdır. Kiralık ağızlarla konuşulmaz. Nitekim bunu partinin sonraki hayatı ispat etti. Biz de bunu düşündük. Parti adına Kudret isimli bir gazete çıkaracağız. Çalışmalar bir hayli ilerledi. Çıkması yakındır sanıyorum. Muvaffakiyet dilerim. Büyükelçi Tevfik Kamil Koperler'de toplanmak üzere ayrıldık ve birkaç gün sonra toplandık. Profesör, doçent, politika adamı 15 kişi kadar vardık. Ana program ve nizamname üzerinde görüş teatisinde bulunduktan ve Ahmet Oğuz'un bu husustaki mütalalarını dinledikten sonra evvel emirde eldeki program ve nizamnamenin gözden geçirilmesine ve bunlardan birer adedinin adreslerimize gönderilmesine karar verdik. Bir ikinci toplantıyı da Suat Ulu Bey'in Kızıl Toprak'taki köşkünde yaptık. Bu toplantıda da görüş teatisine inisar etti ve sandığıma göre bu iş böylece kaldı. Anayasa Komisyonu çalışmalarını bitirmiş, hazırlanan proje Milli Birlik Komitesi'ne verilmişti. Projenin referanduma konulması hazırlıklarına başlanmış, radyolarda propagandası yapılmakta. Bu sırada bir gün bizim evin bahçe kapısı önünde bir askeri cip durdu, penceredeyim. İçinden bir albay çıktı, ev kapısına doğru yürüdü. Hayırdır inşallah diyerek kapıyı açtık. Misafiri kütüphaneme buyur ettik ve karşı karşıya oturduk. İstanbul Radyosu İdaresi başındaki albay. Anayasa hakkında radyomuza konuşacak şahsiyetlerin listesinde siz de varsınız. Konuşmanın gününü rica etmek üzere geldim. Albayım, benim bu hususta hiçbir hazırlığım yoktur. Beni affetmenizi rica edeceğim. Sizin için bunu hazırlama bir mesele teşkil etmez. Bir iki gün sonra sizi telefonla tekrar rahatsız edeceğim dedi, ayrıldık. Bu teklif hiç hoşuma gitmedi. Çünkü anayasayı övecek ve vatandaşları müsbet rey vermeye davet edecektim. Halbuki hazırlanan anayasa hakkındaki kanaatim buna imkan vermiyordu. Düşündüm, çareyi bir tarafa savuşmakta buldum ve Erdek'e gittim. 5-6 günlük bir seyahat beni bu angaryadan kurtarmaya kâfi geldi. İsviçre, 28 Ağustos 1962.